Merhaba, ben Zuhat.
Selam, ben de Olcan.
Her hafta yeni bir konuya Bum Yani dediğimiz podcast'imize hoş geldiniz.
Buyurunuz. Selam millet. Bizi bizden kurtarmak için çıktığımız bu yolda ve sonrasında sizi sizden kurtarmak istiyorduk. Mihenk taşı bölümlerden biri geliyor.
Peki sizi bizden kim kurtaracak?
Ya da evet, bizi sizden kim kurtaracak? Hepsi çözülecek. Sadece 4 yıldır yapıyoruz. Herhalde 16. yıla geldiğimizde herkes herkesten kurtulmuş olacak. Bugün self limitation konuşuyoruz. Yani insanın kendini
kendini sevmemesi.
Kendini sevmemesi. Ya bu arada abi,
ya aslında inançlar üzerine de konuşuyoruz ama nasıl inançlar? Kısıtlayıcı inançlar, evet. Yani insanın kendi kendini biraz sabote ettiği inançlar. Ama kendini sabote etmeyi konuşmuyoruz, onu başka bir bölüm konuşacağız.
Evet, o çok güzel konu.
Harcamayalım dedik onu şimdi. Evet.
Arada piç olmasın. Abi bölümü hazırlarken aklına senin de Limitless filmi geldi mi?
Abi hiç gelmedi lan.
Abi aslında tam oradaki insan olmak istiyoruz ya. Mesela o bir hapla bunu yapıyor.
Beyninin sadece insan %1'ini kullanır.
Ya ne büyük yalan o da ya.
Ama %100'ünü kullanabilsek neler olur acaba?
Ya aslında onlar öyle bir hani bilet içiyor ve beynin tamamını kullanıyor gibi bir metafor kurmuşlar. Ama aslında bugün konuşacağımız şeyleri yapmadığı zaman insan öyle bir hale geliyor ya aslında. Hani fırsatlar açık olabiliyorsun. İşte daha çok şey yapabiliyorsun. Kendine güveniyorsun. Hep böyle bir sonraki için bir adım atabiliyorsun. Aslında bayağı iyi ya. Bu ilet üzerinden kurduğun zaman sanki bir fantastik film gibi. Ama böyle yaşayan insanlar var mesela. Kendini engellemeyen, bu self limitation, böyle kendi limitler koymayan insanlar vardır. Biz bunlardan biri değiliz.
Ya o insanların bu arada kralı Fatih Terim'dir.
Allah Allah.
Tabii.
Hazır şampiyonluk üzeri diyorsun.
Yani şampiyonlukta bir payı yoktur. Ama bu arada gerçekten Netflix'teki belgeseli var ya Terim. Çok antipatik bir adam, tamam, ama izlenir yani, şeyi görüyorsun. Adamın küçükken babası sakat galiba, ayağı mı ne sakat, yürüyemiyor mu ve ona rağmen her gün gidip pazarda falan çalışıyor. Ya aslında o inancın, işte hani hiçbir zaman pes etmemin, öyle her zaman küçücük bir ihtimal varsa o ihtimalin peşinden gitmenin nereden geldiğini görüyorsun mesela. Ki gerçekten bu arada yani Fatih Terim yani bir inanç uzmanı ya adam, yani inandırma konusu.
Hindistan'da olsa tanrı olur değil mi? İnsanlar gidip inanırlar yani.
Ya böyle bir Osho gibi bir guru olurdu büyük ihtimalle.
Net olurdu bu arada. Tipi de müsait, o yapıcılığı da müsait.
Var var, babacanlık mamacanlık.
Hepsi var.
Hepsi var bu arada gerçekten.
Evet abi, girelim.
Öncelikle
YouTube.
Okey, yani söyleyelim. Teşekkürler sevdiğim uyarım için.
Bu arada millet, tam konuya girmeden önce bu bölümü YouTube'dan da izleyebilirsiniz. YouTube'un podcast'ten farkı sürekli sizin bize sorduğunuz, bizim bölümde anlattığımız kitaplar, konuşmalar, yazılar, detaylar hepsi YouTube'da insert olarak var. Bu mallar niye anlattığı hiçbir şeyi bir yerlere koymuyor diyorsanız, biz de kendimize 4 yıldır bunu söylüyoruz. En azından YouTube'da.
Podcast'in neresine koyalım?
Neresine koyalım? Aslında yapılabilir.
Açıklamalara falan koyarsın gerçi.
Koyan var, uğraşan var.
Kim uğraşacak?
Biz bunu YouTube'da yapıyoruz. Aha. O yüzden YouTube'dan bölümü izleyebilirsiniz. Hazır YouTube'a girdiyseniz de takip edip, abone olup,
bildirim açmayı.
Aynen, zilli bildirimi. Açarsanız mutlu oluruz.
Aynı şekilde podcast'te de bu arada takip edip bildirim açmayı unutmayın. Hatta Apple Podcast'ten dinleyenler 5 yıldız da verebilir.
Bir de verebilirsiniz. Yeter ki dükkan dönsün.
Aynen, bir şey verin yani.
YouTube'da ne zaman yayınlanıyor çıktıktan sonra?
Bir gün sonra.
Bir de bir taksiden de 5 yıldız verebilir.
Her yerden. Evet bu arada millet, podcast yayınladıktan bir gün sonra da YouTube'a yüklüyoruz. Aklınızda olsun.
Bu arada şey çok komik değil mi? Tamamen alakasız. Taksiye biniyorsun, inanılmaz iyi davranıyor ve en sonunda şey diyor ya. Bu arada 5 yıldız verebilirseniz çok sevinirim.
Ben varım. Bu çıkar ilişkisine de varım
yani. Black Mirror'ın böyle bir bölümü vardı, hatırlıyor musun?
Evet, insanlara puan oylama verdiğin değil mi?
İşte kardeş, her şey neyse.
Olmayınca da olmuyor işte.
İnanç nedir?
İnanç her şeydir. Cüneyt Özdemir'in bir tane şeyinde bir konsept başlattı. İkna diye, gördünüz mü onu?
Yok.
Benzer görüşte iki insanı koyuyor. Aha. Mesela bir tanesi işte Allah üzerineydi. Ali Nesin var ya, Aziz Nesin'in oğlu. Aha. Dünya ünlü profesör, matematikçi. Onunla çok Müslüman bir adamı işte Allah'ın var olup olmadığı hakkında bir debate'e sokuyor. Bayağı kafa açıcı millet. İzleyin, tavsiye ederim. Orada abi Ali Nesin şeyi söylüyor, çok hoşuma gitti. Diyor ki inanmak özgür iradeye dahil bir şey değildir diyor. Çünkü bir insan kendini zorlayarak bir şeye inanamaz. Hı-hı. Allah gibi dini konularda. Mesela inanmıyorsam ve aklıma yatmıyorsa özgür irademle kendimi inanan bir insana çeviremem diyor. O yüzden inanma konusunda özgür irade yoktur diyor. Mesela bu çok hoşuma gitti. Hı-hı. Sabah akşam kendini zorlasan şu an Allah'a inanamazsın. Özgür iradenle karar verebileceğin bir şey değil. Bu sana inanamıyorsun yani bir şekilde.
İkna olmuyorsun.
İkna
yani.
Olmuyorsun.
Olmuyorsan da olmuyorsun.
O yüzden de inanç konusunda özgür irade yoktur diyor.
Ama mesela şimdi bir şey olsa, atıyorum burada Seyit.
Uçak düşse herkes Allah'a dua ediyor, onu söylüyor.
Hayır. Bir anda böyle durduk yere yerden bir kat havaya yükselse. Mesela bir o inancımız sarsılır yani hani.
Ya ama hangi birine inanacaksın? Hani onu yukarı çıkartan Allah mı?
Kesin ip var.
Kesin ip var. Ben yani şey
direkt diyorum. Oradaki Allah ben de olabilirim.
Evet, sen de Allah olabilirsin.
Tövbe tövbe seydim. Estağfurullah, sen hayırdır ya.
Sen çok
ya,
değiştin. Bak bu bölümü anam baban dinliyor, akşam yemek vermeyecekler.
Annem babam dinliyor.
Evet abi. Ya abi aslında inanç pragmatik bir yerden çalışıyor ve aslında bize böyle hayatta neyin doğru neyin yanlış olduğunu, işte ne iyi ne kötü, ne kabul edilebilir ne kabul edilebilir değil. Ne yaparsa ya günün sonunda aslında şuna indirgeniyor. Ne yaparsak güvendeyiz, ne yaparsak tehlikedeyiz. Yani buna indirgeyebiliriz bence. Bakayım, Tanrı inancını indirgeyebilir miyiz? İşte iman edersem cennete giderim, güvendeyim. Evet.
Falan, aynen.
Diğer türlü cehenneme gitmeye riskim var, tehlikedeyim.
Aslında bir ihtiyaç da diyebiliriz inanç.
Ya şöyle bir ihtiyaç aslında, hani o navigate etme, ben çok seviyorum onu tam Türkçe. Ya yolunu bulmak aslında ya, hayatta yolunu bulmak. Çünkü hani nasıl böyle gün içinde otomatik yaptığımız şeyler var ya, işte sabah kalkınca mesela şimdi ayağımı kaldırıp yere koyayım diye düşünmezsin mesela. O adımları otomatik atarsın. Biraz daha geniş perspektifte de hayatta yolunu bulurken işte öyle otomatik attığın adımlara yardımcı oluyor aslında. Yani düşünmeden yapıyorsun ki düşünürsen kafayı yersin büyük ihtimalle. Ama tabii ki işte bunlar nerede problem oluyor? Bazen yanlış bir şekilde oturabiliyor bu inançlar. Ya da yanlış doğru değil de yapıcı ya da engelleyici olabiliyor. Ve o da tamamen aslında yani iki tür hani oluşuyor diyorlar işte inançlar için. Bir, tecrübeyle ve çıkarımlarla, gözlemlerle. Ya da başkalarının sana söyledikleriyle. Biraz aha bak işte arkadaşlar, bu insanların evet, podcast'te uyardığı ses bu ses işte.
Evet evet.
Tamam, şimdi oldu gibi. Ya inanç bu abi aslında, çok basic bir şekilde. Hani kendinle alakalı genelde inançların oluyor işte. Şu da olabilir hani. Bir örnek düşünemem hızlıca. Düşünemedim. Ben şöyle güzel bir örnek düşüneyim dedim de. Ya en basitten mesela ben sevgiye layığım. Ya da ben sevgiye layık değilim. Bunlar mesela çok küçük yaşta oturan ve hani sana doğrudan söylenen değil belki. Ama işte çocukken yaşadığın şeylerden çıkardığın sonuçlar ve bir şekilde aslında gelecekte de seninle beraber yaşamaya devam ediyor ve gerçekliğini değiştiriyor. Yani sürekli kendi kendini doğrulayan bir tarafı var.
Evet abi, ve zaten böyle inançlar tamamen bilinçaltından geldiği için sen durup çoğu zaman şeyi düşünmüyorsun yani. Ben sevilmeye layık bir insan değilim falan diye çok az bilinç üstüne çıkıyor.
Bu arada bilinç üstüne hayatını aksini de düşünebilirsin. Fark etmez yani, bilinçaltında. Bilinçaltı ne düşünüyorsa günün sonunda odur yani.
Evet abi.
Yani o şey metaforunu tekrar verelim hani. Ya sen bir karıncasın ve bir yöne gitmeye çalışıyorsun. Ama aslında o karınca bilinçli aklınsa bir filin üzerindeki bir karıncasın. Ve o fil bilinçaltın ve o fil başka bir yöne gidiyor. Ve sen de günün sonunda diyorsun ki aslında ben buraya gitmeye çalışıyorum. Niye geriye gidiyorum? İnançların kardeşim yani.
Bunu da abi ikiye ayırıyorlar ya. Bu işte bilinçaltının, inancının, yani kendin hakkında kendine söylediğin o doğru neyse. Bunu da abi daha self-limited bir yerden söylüyorum. Kendi engelleyen yerden. Bunu da şey diye ikiye ayırmışlar ya. Destination belief ve directive belief diye.
Evet.
Yani aslında destination belief dediğimiz şu millet. Sen kendin hakkında işte istenmeyen bir insan olduğunu, üşengeç olduğunu, tembel olduğunu, beceriksiz olduğunu, çirkin olduğunu kendi kendine ikna etmişsin. Ve abi bu directive belieflerine, yani seni yönlendiren inançlarında o kendini doğrulamak için
istikamete varıyorsun yani.
Aynen öyle abi. Ve aslında kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşüyor. Ya sen istenmeyen bir insan olduğunu düşündüğün için yaptığın hareketlerin de istenmeyen bir insanmış gibi oluyor. Ve günün sonunda istenmiyorsun. Mesela şeyi çok sevdim. Bunu yeni işe giren herkes anlayacaktır. Ben de yaşadım. Mesela yeni bir işe girmişsin. Daha böyle kendini ispat edememişsin o işte. Ve abi o işe önceden giren bir arkadaş grubu var mesela. Bir yer toplanmışlar. Selamın sabahın da var. Sen tam yanlarına gideceksin ama içinden bir ses şey diyor ya. Abi muhtemelen özel bir şey konuşuyorlardır. Ya da sen yeni girdin. Seni orada istemeyecekler. Deyip oraya gitmiyorsun. Ve abi aslında istenmeyen bir insan olduğunu bu hareketinde doğrulamış oluyorsun. Tek başına oturuyorsun. Veya bunun daha tehlikelisi, ego her zaman kendini korumaya çalışıyor ya. İşte insan kendi gururunu işte bilinçaltında. Bazen mesela şöyle yalanlar da uydurabiliyorsun. Ben onlar için fazla iyiyim. Veya abi ne işin var ya bu mallarla? Zaten ben yanlarına gitmek istemiyordum. Çağırsalar da ben gitmezdim falan diyorsun. Ama aslında yine abi günün sonunda istenmeyen bir insan olduğunu doğrulayan hareketler yapıyorsun arka arkaya.
Evet. Ve işte şey de tehlikeli yani, mesela bir tane kitapta şu örneği vermiş. Sen günün sonunda ve bir ilişki yaşıyorsun ama arka plandaki inancın sevilmeye layık olmadığın ve o yüzden işte sana iyi davrandığında arkasında bir çıkar arıyorsun, başka bir şey arıyorsun. Ve bu şekilde aslında günün sonunda sabote ettiğin için ilişki bitiyor ve sonuç senin inancın oluyor. Yani ben sevilmeye layık bir insan değilim ve bak gördüğümü terk edildim. Ve abi diyor ki bu aslında bir kazançtır. Çünkü sen kendi kendine haklı olduğunu kanıtladın. Hı-hı. Yani günün sonunda bilinçaltın o inancı aşmaktansa o inancın doğruluğunu kanıtlayıp kendi kendine aslında ne kadar haklı olduğunu. Hı-hı. Yani nasıl işte mesela bir böyle tartışmaya girince haklı olduğumuzu kanıtlamak isteriz ya. Aynı şekilde işte o dürtü bu inançlar özelinde de, yani daha doğrusu yapıcı olmayan inançlar özelinde de çok affedersiniz hayatımızı, hı-hı, bilmem ne yapmamıza yani sağlıyor. Çünkü günün sonunda aslında sen kazanıyorsun.
Aynen öyle.
Ve kazanmak iyi bir şey olduğun için, belki kağıt üzerinde o sonuç terk edilmek kötü bir şey olsa da inancını doğrulamak senin için orada önemli olan ve o kazancı elde etmeye çalışıyorsun. Hı-hı. Bunu farkında olmadığında. Ne zaman ki farkına şey vardın, ya gerçekten
inanılmaz şey ya abi yani. Ve şeyi söyleyeyim mesela, şey diyorlar ya bu konularla ilgili, familiar misery büyüktür for unhappiness, yani tanıdık bir
keder
mutsuzluk tanımadığın bir mutluluktan çok daha iyidir diyor.
Tercih edilir aslında bilinçaltı.
Evet abi, bilinçaltın ya nasıl güvenebilirsin, düşünsene abi, yani yine self sabotaj konusunda daha detaylı gireriz de, hı hı, seni bildiğin bir acıya sürüklemeye çalışan içinde bir insan daha var, hı hı, ve aslında bu işte senin attığın gölgen, o büyüttüğün, sen inkar ettiğin tarafın. Ve abi sen hayatında birçok kararı böyle veriyorsun. Hı hı. Ve son hayatın niye hiç iyiye gitmiyor diye düşünüyorsun. Niye hiçbir şey başaramıyorum diyorsun. İşte niye sosyal değilim, niye işimi büyütemiyorum. Ama abi işte insanın kendine yaptığını kimse kimseye yapmıyor diyor, derler ya Anadolu'da.
Derler.
Mihalık çıktı.
Denizli'de falan çok derler.
Abi o yüzden inanılmaz bir konu ya. Ve ya, o insanlar onu da kesinlikle öyle veya böyle kendine sürekli limitler koyuyor. Bir yerde mantıklı, çünkü insanın da birkaç bölüm önce konuştuk ya, duvarlara da ihtiyacı var. Hı hı. Yani mesela kutunun dışına çıkmak için önce bir kutu lazım, okey.
Bizim Kıvancın
ne o?
Kıvancın çiftliğinde çektiğimiz video geliyor aklıma.
Sürünün bir parçası olmayabilir.
Bu duvarlar yalnızca sizin kafanızda. Gerçekten o yani bu.
Onu hatta koyalım şimdi şuraya
bir yere. O insert'ü yerleştirdim, insanlar 5 saniye izlesinler.
5 saniye izlesinler.
Evet abi.
İnanılmaz bir konu ya.
İnanılmaz bir konu deyip.
Mesela kendine, hadi kelebi saati yapalım. Mesela kendini en çok limitlediğini fark ettiğin konu ne?
Benim galiba şöyle bir sıkıntım vardı bir dönem. Nasıl açıklayayım bunu? Hiç limitim olmadığı konusunda bir limitleyememe durum vardı. Yani hep böyle işte yapamayacağımı düşündüğüm, bana fazla gelecek, işte yeteneklerimle örtüşmeyen, işte altyapımla örtüşmeyen şeyleri hep kendimi zorlaya zorlaya yapmaya çalışıyordum. Ama orada da bir şey yanılgısını fark ettim. Yani aslında çok kompleks bir şey bu arada. Nasıl anlatacağımı bilemiyorum da. Yani limitsizliğim konusunda bir limit yaratmışım kendime aslında. Bilmiyorum, bir kafa karıştırıyor.
Anladım ben... anladım. Ya kendini aslında hep daha iyisin veya aklına gelen her şeyi yapabileceğin konusunda kendini ikna etmişsin. Ama yapamadığın işte, için de suçluluk hissediyorsun.
Bunun böyle yapıcı olmayan bir tarafı var aslında.
Eylemsizliğe iten bir tarafın var.
Yok işte fazla gereksiz eyleme iten bir tarafı var. Ya onun arkasında da bir şey var ama onu açıklayamıyorum işte. O açıklasam zaten yapmam.
Onu katıldığı açıklarız Mehmet. Bu arada katıldığı açtık. Katıldığından bize destek...
Burada söyleyelim. Soruları soruyoruz, katıldığı cevapları veriyoruz.
Burada katıldığından bize destek olabilirsiniz. Orada özel bölümler var. Özel sebeplerden CIA yüzünden kaldırdığımız bölümler falan, her şeyi orada bulabilirsiniz. Bu bölümün kurgusu halinde orada bulabilirsiniz.
Bilmiyorum, sen bir tane söyle, ben başka bir tane daha basic bir şey söyleyeceğim.
Ben de mesela şöyle bir şey söyleyebilirim. Mesela şu anda atıyorum bu yaz için, mesela atıyorum veya farklı hayatım için. İşte yapmak istediğim böyle bunun yanında bir iki iş daha var. İşte yeni bir YouTube programı olabilir, farklı kurmak istediğim bir ajans olabilir. Sanki abi o seçeceğim tercihin bütün hayatımı değiştireceği ve yanlış şeyi seçersem fırsat maliyetini kaçıracağım için hiçbir şey seçememe ve donup kalma durumu yaşıyorum ben de. Hani mesela kendimi böyle limitlemişim. Şu an yapacağın şey, vereceğin karar çok önemli.
Analiz paralizi tam işte.
Tam analiz paralizi abi. Ve hani burada verdiğin yanlış karar yüzünden diğer fırsatı kaçıracağın için hayatın bundan sonra bambaşka bir şeye gidebilir. O yüzden yapmadan önce çok iyi düşün. Ama aslında düşünecek bir şey de yok. Yani düşüneceğim kadar düşündüm zaten birçok konuyu. Ben mesela kanka böyle bir şey yaşıyorum böyle son bir aydır falan. Yani atacağım adım doğru adım mı? Bunu istiyor muyum? Yapar mıyım? Yapamaz mıyım? Bunu yaparsam, onu yapmazsam ben kimim? Bunu niye istiyorum falan? Boku çıktı yani.
Evet millet, duyduğunuz zilin sesini. Abi kendini kısıtlayan inançların en kötüsü, en yaygınlarından bir tanesi de ben İngilizce konuşamam inancı. Ki buna ben bile bu arada 2 yıl yurt dışında yaşamış olmama rağmen yer yer uzun süre pratik yapmadığım zamanlar o kafaya giriyorum, düşüyorum. Ve Meet to Talk'un güzel tarafı da ister yüz yüze, ister online olarak, pratik yaparak, gerçekten konuşarak İngilizce öğrendiğin, geliştirdiğin için sürekli aslında düzenli olarak kendine o inancının ne kadar yanlış olduğunu kanıtlıyorsun. Hı hı. O yüzden ben çok seviyorum, tavsiye ediyorum ve üstelik bize özel bir kampanya var. O da nedir?
O da şu abi, 3 aylık paketlerde geçerli. %30 indirim veriyorlar bizim dinleyicilerimize özel. 30 yani kodunu kullanarak millet, Haziran ayı boyunca 3 aylık paketlerden birini alıp bu konudaki limitlerinizden kurtulabilirsiniz.
O zaman ne diyoruz?
Bölüme geri dönüyoruz.
Let's go. Ya bu inançlarımız bize neler etti ya. Bu abi, inançlarımızı çektiğimizi.
Bir daha bu Selçuk Sopataş konusunda da şey var ya. Tamam, anlatmayacağım, tamam.
Onu Selçuk Sopataş, onu da katıldı anlatıyor.
Evet abi, çok uzun güzel bir şey var. Ama anlatmayayım şimdi, o diğer konu olsun.
Ben şöyle bir şey anlatayım. Bir önceki anlatmaya çalıştığım şeyi de açıklayayım. Ya bende çok şey yoktu. Hani bana ne iyi geliyor ne kötü geliyor çok ayrımını yapmadan böyle bir hep şey inancım varmış yani. Hani böyle işte korktuğun yere gitmen lazım, çekindiğin şeyi yapman lazım, üstesine gitmen lazım gibi. Sonra bir yerde onun boku çıkınca oradan dönmeye karar verdim. Oradan da çok konfor alanına dönmüşüm mesela, onu fark ettim. Ya abi zaten hep böyle oluyor, bu uçlarda savrulup ondan sonra ortada denge noktasını buluyorsun. Ve mesela çok konfor alanına girdikten sonra da o inançları, yapamazsın inançları çok güçlenmeye başladı. İşte atıyorum. Mesela oyunculuk kursuna gidip işte tirat oynayacağım. Abi sen yapamazsın ya. Olmuyor işte. Beceremiyorsun. Bilmem ne gibi. O kadar güçlü bir inanç yerleşti ki. Yani şey demem gerekti hani. Artık yapmak zorundayım. Yaptım yaptım. Yoksa bu inanç kalacak.
Aynen
yani.
Öyle,
kendime
öyle.
Aksini ispat edip götüm götüm bu konfor alanından çıkmam lazım. Onu da şuna bağlıyorlar. Biz diyor aslında şöyle bir örnek vermişler mesela. İşte Amerika'da okullarda şöyle bir işte pediatristler bir şey önermiş. Hani bazı çocuklar diğerlerine göre daha kaygılı. Onları böyle bütün sınıfın önünde işte sosyal kaygısı olan çocukları işte ayağa kaldırıp söz verip tahtaya çıkarmak doğru değil. Onlara farklı bir şekilde yaklaşmak lazım. Hı hı. Başka bir grupta buna şu şekilde karşı çıkıyor. Hani ya hayat böyle bir şey değil. Onun sosyal kaygısı olabilir ama bir noktada aşması gerekiyor. Ve herkese aslında konforlu hissettiği ya da rahat... hissettiği alanı yaratmak ya da rahatsız hissedeceği alanların önüne geçmek aslında o çocukların gelişimine vurulabilecek en büyük engellerden bir tanesi. Ben mesela işte bu son dönemde, ikinci dönemde bunu fark ettim. Yani hani şey hissi geldi abi. Ben mesela bir şeye gideceğim, bir şey yapacağım. İşte biriyle konuşmak olabilir, işle alakalı bir şey olabilir, spor olabilir, birçok şey olabilir. Yani iyi hissettirmiyor bana ya, yapmak istemiyorum. Tamam ya, o dönem için öyle bir şey geçmek ihtiyacımmış. Ama ilerledikçe orada ne kadar tehlikeli olabileceğini gördüm yani. Çünkü hani...
kendini o konfor alanına resmen hapsediyorsun.
Yani şu bağlantıyı hani kurmak çok kötü. Eğer bir yerde garip hissediyorsam kendimi, rahatsız hissediyorsam orada bulunmamam lazım. Bir yere kadar belki doğru ama bir yerden sonra senin çok büyümeni engelleyen bir şey. Evet. Çünkü tam olarak oralarda büyüyorsun yani. Tam olarak oralara attığında kendini o işte tanıdık yerlerden çıktığın için öyle hissediyorsun ve... tanıdık yerlerden çıkmak aslında senin değişimini tetikleyen bir şey yani. Gelişimini tetikleyen bir şey. Ve değişmek gelişmek istiyorsan da böyle bir mantık kuramazsın yani. Ben sadece iyi hissettim, rahat hissettiğim, kendimi garip hissetmediğim yerlerde var olacağım ama gelişeceğim de değişeceğim de gelişiriz.
Gelişemezsin yani.
Bir hareket yapardım sana neyse.
Evet abi, bu dediğini ek olarak zaten bu self limitation gibi konularda hep şey diyorlar ya. İnsan kendini bir şey olarak tanımlama ihtiyacı hissediyor. Mesela atıyorum, kendini rahat hissetmediğin bir ortama gidiyorsun. Ve kendini rahat hissetmediği için gitmemeye başlıyorsun. Ve abi insan kendine evde yastığa başını koyduğu zaman şöyle diyorsun. Abi ben asosyalim. Ben çok çekingenim. Benim sosyal sıkıntılarım var. Ve abi bu zaten seni sonraki o buluşmaya ya da garip hissedeceğin sosyal ortama girmeni de bu engelliyor. O yüzden de hep şey diyorlar ya. Ya yaşadığın kötü bir deneyim, garip bir hissi direkt karakterinin tamamının adı buymuş gibi yapmak.
Kimlikleştirmek aslında.
Evet yani. Abi bu yapabileceğin en kötü şey. Onun yerine abi bugün kendimi iyi hissetmiyorum. Ya da batıyorum. Ya bugünlerde gittiğim ortamlarda çok mutlu değilim. Ya bunun sebebi ne olabilir? Yani belki gittiğin ortam yanlıştır. Ki sana hitap etmeyen şakalar yapılıyordur. Saçma sapan konular konuşuluyordur. Ama ben üşengecim, ben asosyalim dediğin zaman dediğin şeye düşüyorsun. Bu sefer tamamen dışarı çıkmaya bırakıyorsun.
Evet.
Hiçbir yere gitmemeye başlıyorsun. Ve belki de birebir senin gibi insanların olduğu çok güzel bir community'nin parçası olabilecekken abi ben malım deyip hiçbir yere gitmiyorsun. Ve artık bu zaten kendi yine gerçekleşen bir kente dönüşüyor.
Ya bu arada tabii ki çok basit bir şey de değil yani, işte ben hani örnek verdim ya, mesela benim ilk yaptığım kağıt üzerine çok ideal bir şey gibi gözüküyor. Bütün korkuların üzerine gitmek hiç değil kesinlikle bu arada. Çünkü
Yani bizi o konuda Jung birazcık patlattı.
Onun
İşte aradığın şey bakmaya en çok korktuğun yerdir.
Baktık baktık.
Ne ya, nerelere baktık ya.
Bakmadık, yer bırakmadık ya.
Deli ettin bizi Jung.
Ya işte kendini bilmekle kendini aşmak arasında böyle çok ince bir şey var yani. Müthiş dilemmalı. İpte yürümek ya. Gerçekten ipte yürümek bu arada. Çünkü
bu şey vardı ya, ipin üzerinde annem olmamaya çalışırken babam oldum.
Aynen bu arada yani. O da öyle bir şey ve ya bunu bu arada ben hani ne zaman işte şeyi dinlesem böyle işte Tim Ferriss'e kim katılmış en son? Brin Brown katılmış işte. Huberman'a bilmem kim katılmış. Yani bütün böyle büyük dehalar çarpısı hep bu konu açılıyor. Hani hep şey diyorlar yani, nerede ben buyum, bu benim limitim diyeceğim ve nerede ben bundan daha fazlasını yapabileceğim. Onlar da mesela işin içinden çıkamamış çünkü gerçekten çok
gerçekten,
zor bir şey.
Evet, çok zor bir konu.
Ve şöyle de zor. Yani işte niye sürekli sınırlarını aşmaya çalışmak iyi bir şey değil. Çünkü abi bir yerde de aslında senin konforlu hissettiğin yer güçlü olduğun yer. Hı hı. Ve biraz aslında ağırlığını oraya vermen gerekiyor. Yani sen bir konuda iyisen, bir konu sana daha doğal olarak yetenekliysen, daha rahat geliyorsa orada büyük ihtimalle daha özel bir yeteneğin var ya da daha kıymetli olan bir şeyin var ve ağırlığın bir kısmı, belki büyük bir kısmı orada olması gerekiyor. Ama ondan ibaret de olamaz sana.
İşte evet.
Günün sonunda aşman gereken de yerler var. Ya galiba böyle araya araya bulunan da bir şey ya, bilmiyorum hani ben. Hı-hı. Çünkü aşsan da kendini aşacağın 1000 tane konu bulursun yani ve hepsi çok önemli.
Evet.
Hepsi çok değerli işte. Psikoloğa gidersin, bir kursa gidersin, spora gidersin, evet, ona gidersin,
bir hobi,
buna
bir
gidersin.
Enstrüman, ha, hu.
Ve hepsinde kendine çok güzel şey yaparsın. Aa, bu benim için, işte benim sosyal hayatım için, gelişimim için, şu için, bu için. Hepsi için çok önemli diyebileceğin binlerce alan var ama binlerce alanda da kendini geliştiremezsin yani.
Bilmiyorum yani, böyle yılbaşı listeleri yapardık ya eskiden hani. İşte bu yıl yapmak istediğim şeyler falan gibi.
Ben hiç yapmadım ya.
Ben yaptım, bir kere de uygulamadım.
İşte ben ondan hiç yapmadım.
Abi ben herhalde böyle ya birkaç alan seçip geri kalan her şeyi böyle bilinçli bir şekilde ignore etme, kendini cahil bırakmak gerekiyor. Çünkü dediğin gibi abi sonu yok. Ve aslında her verdiğin karar da arkasından büyük bir çaba, uzun saatler, sıkıldığın o öğrenme eğrisinin başları falan birçok çaba gerektiriyor. Ama abi çok şey yapmak istediğin zaman, her şey yapabileceğini düşündüğün zaman yine hiçbir şey yapamıyorsun.
Evet.
Ve kendini bu sefer özgüvensiz ve mutsuz da hissediyorsun. Ben malım, hiçbir şey yapamadım. Bir yıl daha boşa gitti falan gibi düşünüyorsun.
Evet, bir de zaten yaş ilerleyince de o böyle settle ihtiyacı, yani böyle bir artık yerleşme, hani daha böyle sabit, bilindik, tanıdık bir düzenim olsun ihtiyacı da geliyor ya. Ve o da beraberinde şeyi getiriyor aslında hani. Tamam, benim karakterim oturdu artık. Hani ben hani artık kendimi bildim ve buyum diyorsun. Bir parça da doğru bu arada yani, tabii ki de. Yanlış değil çünkü artık o yaşına kadar işte deneye göre, işte okuya, bir şeyler yapa yapa, evet, biraz daha kendini bilmeye başlıyorsun. Hakikaten kendini bilmek, bilebileceğin en önemli şey yani, ilk sırada bilmen gereken şey. Ama o da işte beraberinde kendini sınırlamaya da getiriyor yani.
Evet.
Çünkü bu sefer de artık o şekilde oturuyor ve orada gerçekten görünmez bir duvar oluyor. Ki mesela bu limiting beliefs, yani kendini limitlediğin inançlarla ilgili de şöyle güzel bir metafor var. Yani bir yoldaki sadece senin görebildiğin, aslında var olmayan tabelalar diyor buna. Ve sen sürekli onları görüp durduk yere frene basıyorsun. Durduk yere direksiyonu kırıyorsun. İşte bir karar alıyorsun. Diyorsun ki ben bu hafta işte bunları yapacağım diye. Sonra üçüncü gün bir anda frene basıp eski haline geri dönüyorsun. Ve diyorsun ki abi böyle de şey olmaz ya. Hani böyle de yaşanmaz ya diyorsun. E ne oldu? Üç gün önce karar almıştın. Hani demiştin artık çok büyük yeminler ediyorum böyle yapacağım demiştin. Ama üçüncü gün bir şekilde bir şey seni engelliyor yani. O da aslında senin kendini kısıtlayan o inancın tam olarak.
İnanç kısmı da kesinlikle var abi ama...
Sabotaj da var.
Sabotaj da var. Ve abi başarı korkusu da var mesela. Buna böyle sabotaj bölümüne daha net gireriz ama çok iç içe şeyler ya.
O da bir inanç değil mi aslında? Başarı korkusu, başarılı olmayı hak etmiyorum
hak
gibi bir inanç.
Hak etmediğine karşı bir inanç. Ve abi mesela bu çok enteresan bir konu yani. Self limitation'ın da, işte self sabotaj'ın da en ana parçalarından biri bu ya. Bir şey başarmak üzeresin, başarabileceğini hissediyorsun... Ama abi kendine başarmamak için limitler koyuyorsun. Çünkü sen kafanda bunu başarabilecek bir insan değilsin. O kadar değerli olacak bir insan değilsin. Mesela yaptığın şey seni, atıyorum, ünlü yapacak. Ama toplumun önüne çıkmaya kendini yeterli görmüyorsun. Kendini yakışıklı, güzel görmüyorsun. Veya o kadar paran olunca, güçlü olunca o gücü istemiyorsun. Çünkü mesela çoğu insan abi mağdur edebiyatından çok besleniyor ya. Self limitation diye bir şey söylüyorlar ya hani. İşte bu tanıdık misery. İnsanlara gidip işte dünyayı suçlamak, doları suçlamak, Türkiye coğrafya kaderdir demek. Bunlar abi çok tanıdık kederler. Ve bunların arkasına sığınıp aslında birçok şeye rahat rahat geçinebiliyorsun. Mutlu oluyorsun, başarısız olduğun zaman dünyayı suçluyorsun. Ve bu çok büyük bir konfor alanı. Bunları aşıp çıktığın zaman hiçbir bahanen kalmıyor ya. Ve artık her başarısızlığın doğrudan senin başarısızlığın. Aslında hayatın sorumluluğunu almış oluyorsun. Ve bazen gerçekten çok büyük büyük. Ya bunları aşıp sonra başarısız olursan bu sefer şu ortaya çıkıyor. Yo abi sen bunları aştın. Coğrafyadan kurtuldun. Dolarla para kazanmaya başladın. Birçok Türkiye'nin getirdiği olumsuzluktan kurtuldun ve başaramadın. Yine dibe çöktün. Kusura bakma kardeşim. Bu işin %90'ın sorumluluğu sende. Ben kendim için mesela bazen bunu hissediyorum yani. Daha büyük bir şey yapıp çok daha büyük sorumluluklar almaktan korkuyorum mesela. Bir yerde kendimi seçimleri suçlamak beni daha güvenli hissettiriyor. Altını bir şeylerin böyle yapamadığım şeylerin altını coğrafyayla doldurmak daha güvenli hissettiriyor.
Ya bu arada bunu...
Doğru değil mesela benim hayallerim için.
%100 bu şekilde yani iyi bir şekilde de %100 kötü bir şekilde yapmanın... Yapmıyoruz tabii ki. Hani o kurban psikolojisine zaman zaman girmek okey bence yani. O doğal ama günün sonunda hani hep geri döndüğün bir nokta olması lazım yani. İşte o da şey aslında sen ya kendi mutluluğunun %100 sorumlususun aslında. İşte oradaki mesela işte coğrafya kaderdirdeki inanç aslında yani yalnızca belli şartlarda mutlu olabilirim inançta. Yani. Özgür bir ülkede yaşarsam, şöyle bir ülkede yaşarsam. Ama aksine şu da bir inanç olabilir mesela. Ben her şartta mutlu olabilirim. Yani biraz böyle şey bence çok önemli. Bunu ben kendi kendime yapıyorum ama bunu galiba bu ilk bölümde konuşmuştuk ya. Byron Katie'nin The Work diye bir tane çalışması var. Orada da biraz böyle bununla ilgili hani işte kendi inançlarını sorguluyorsun. Hani bu kesinlikle doğru mu? Bunun yanlış olabileceğiyle ilgili bir kanıt bulabilir miyim? Ben mesela diyorum abi işte hani tamam çok mantıklı yani hani şöyle bir ülkede mutlu olunmaz diyorum. Sonra düşünüyorum abi gerçekten mesela Viktor Frankl'in kitabını okuyorsun ve adam Nazi toplama kampında mutlu
aynı
insanlardan
bahsediyor.
Yok şey insan anlam arayışına. Orada insanların mutlu olduğundan bahsediyor. Mesela bu bir kanıt yani bu senin inancının aksine bir kanıt ve sen bu kanıtla inatlaşabilirsin yani hani abi onlar da bilmem ne diyebilirsin ama... Ya bir seçim aslında abi günün sonunda hani sen doğru yanlış meselesi değil yani burada hani haklı çıkma haksız çıkma değil. Hangisi senin işine geliyor? Hangisini tercih etmeyi seçiyorsun?
Evet nereye odaklanıyorsun?
Güleceğe yani? Odaklan yani oradaki demek ki.
Geçen şeyleydik abi Hey Douglas'la Yasin'le.
Dedi abi, Hey Douglas. Bu arada hemen bayrakları asalım. Atina'da müzik festivalinde adam headliner çıkıyor Hey
evet,
Douglas.
Evet söyledi bayağı iyi. Onunla abi geçen seçim falan onunla izledik. Abi dedi iki haftada bir şarkı çıkartıyorum dedi. Her hafta iki şarkı işte yaz sonu itibaren sürekli şarkı çıkaracağım falan dedi. Onun için bu kadar şarkı hazırda mı var dedim. Abi dedi ben deprem zamanından sonra seçim geldi. Ve dedi abi o süreçte hiçbir şeye odaklanamadım. Baktım dedi aşırı düşeceğim her şeye. Kapandım abi eve dedi. Günde 12 saat falan çalıştım. 40 tane şarkı yaptım dedi. Hazırda şu an 40 tane şarkım var dedi. Kendimi düşündüm o süreçte ne yaptığımı. Sabah kalkıyorum Cüneyt Özdemir'i izliyorum moralim bozuluyor bilmem ne yapıyorum. Neyse yine gitmesek de görsek de doğuya moya gittik böyle bir kendimi faydalı hissettim. Ama abi genel olarak çöp geçirdim zamanımı. O abi, adamın bu kadar üretken olması beni rahatsız etti. Çünkü aynısını ben de yapabilirdim.
Evet.
Yani o adam hayvan olduğundan veya duygusuz olduğundan değil abi. Adam bakmış ki çok kötü geliyor gündem ona ve hiçbir şey değiştiremiyorsun. Hani bağış yapıyorsun bilmem ne yapıyorsun. Okey demiş abi ben nasıl kaçabilirim bundan mutsuzluktan bir şey üreterek. Bu da mesela yine self limitation konularından bir tanesi atıyorum. Ben de abi deprem artı seçimde abi bu ülkede çalışılır mı? Gündem böyleyken çalışılır mı falan. Kendime bir sürü limit koydum. Ve abi atıyorum son 2-3 aydır çok minimumda devam ediyorum yani.
Evet evet yani.
Ama böyle olmayabiliyor. Böyle yapmayan da bir sürü insan var işte bu Yasin örneği olduğu gibi.
Bir de şey de güzel mesela. Hani bizim yaptığımız işler özelinde de. Ya onunkini de katarım. Bence sanat herkese iyi gelen bir şey. Mesela o yılgınlığın hani öğrenilmiş çaresizlik değil. İşte bu ülkeden hiçbir şey olmaz. Bu insanlar aptal şu bu ben artık pes ettim falan. Arka planında aslında şey inancı var. Yani her şeyin birden iyi olması lazım. Çok idealist yani çok maksimalist bir yaklaşım evet. Var yani işte. İşte iktidarın da değişmesi lazım. İşte o şunun da böyle olması lazım. Ücretlerin de böyle olması. Enflasyonu var. Yani hani bir şeylerin iyi olması için aslında her şeyin de birden iyi olmasına ihtiyaç yok gibi bir inanca geçince o zaman... Aslında küçük küçük etki alanlarını görmeye başlıyoruz. Tamam hani ben önce bir kendimi kurtarabilirim. Kendi mutluluğumu, üretkenliğimi bir garanti alabilirim. Ondan sonra başkalarının hayatına dokunacak bir kişi, iki kişi, üç kişi, beş kişi, on kişi fark etmez. Şeyler yapabilirim. Ve bu aslında ya böyle 1000 kişi olsak ya da 1 milyon kişi olsak müthiş bir kümülatif etki yaratan bir şey yani. Yani ama bunun yerine hepimiz işte bu ideale kapılıp sadece işte gündem takip edip niye böyle bizim istediğimiz ideal olmuyor diye tweet atıp tepki gösterip müthiş bir pasifliğe sürüklenince aslında bir parça o şikayet ettiğimiz şeyi kendimiz de yaratmış oluyoruz.
Evet.
Mesela ben abi buna yani zühr tesellisi dersen de zorlama dersen de ben artık bunu tercih ediyorum ya kesinlikle tercih ediyorum.
Hangisini
yani.
Diyorsun?
Bu şekilde bakmaya abi yani hani Çünkü gerçekten değiştirebileceğim bakış açımdan başka hiçbir şey kalmadı.
Yani gerçekten öyle.
Yani şurada böyle ufacık bir şey varsa hani oradan böyle bakıp o ışığı görmek istiyorum yani. Çünkü onun başka ne yapacaksın yani artık?
Bununla ilgili şey diyorlar ya. Mesela aynı ilişkiyi yaşayan, işte biz atıyorum senle bir ilişki yaşıyoruz abi. Bir mutluluğa veya böyle olumlu şeyler odaklanan insanla kötü düşünmek isteyen insana sorduğun zaman ikisi iki farklı tecrübe yaşıyor ya. Yani bir atıyorum ne güzel zaman geçirdik diyor bir tanesi. Bir tanesi diyor ki abi işte akşam oldu trafiğe kaldık. Niye 5 saat durduk diyor mesela. Bir tanesi diyor ki suyun zaman nasıl geçtiğini anlamadım abi. Ne güzel sohbet ettik diyorsun. Abi aynı şeyleri yaşayıp gerçekten farklı gözlerle görebiliyoruz. Ve dediğin çok güzel bence de abi şey olarak. Değiştirebileceğimiz tek şey bakış açımız kaldı.
Ve bu değişebilen bir şey mesela yani.
Bence de öyle. Çevrendeki insanlar da başlıyor.
Net bu arada.
Çevrendeki insanlar seni düşürüyorsa hayatta çıkamazsın abi.
Net yani net net.
Çünkü mutsuzluk bir gerçek yani mutsuz olmak için 20 sebebimiz var. Bu bir gerçek ve buna odaklanmaya başlarsan çevrendeki insanlar ailen olabilir herkes olabilir. Çıkamazsın abi gündemin içinden ki ben çıkamadım oradan biliyorum. Seçimi kaybettik bir rahatladım dedim ki oh be artık bir kendi yoluma bakabilirim yani.
Ya işte sosyal medyanın o handikapı da zaten o çevreye giriyorsun.
Giriyorsun.
Yani o şikayet eden çevreye giriyorsun çünkü orada yapılacak şey şikayet etmek mağduriyet.
Tabii canım o yankı odasında... İlk adım, ilk like'ında düşüyorsun yani.
Evet, evet. Yani orası çok yapıcı bir yer olmuyor. Abi bu arada, hop konumuza geri dönüyoruz. Seydim, ACT terapisi bize birazcık açıklar mısın?
ACT. ACT terapisi. Kabul ve kararlılık terapisi.
Acceptance commitment terapi.
Evet. Mi?
Bu orada bir, bu V ile ama arasında bir fark varmış yani o kullandığımız dilde. Onu da açıklar mısın Seydim?
Açıklarım, bize? Açıklarım.
Hadi bakalım, gel.
Hazırlıklı geldik ama az önce konuştuk.
Evet, bir de, öyle mi?
Evet, tamam. Instagram'dan bir hanımefendi de yazmış.
Evet, ona da buradan teşekkür ederim. Evet. Güzel bilgi.
Geçen siz şey, sen demiştin. Ama'dan sonra şey diyordun. Ne diyordun?
Ya işte, ama öncesine gelen her şeyi götürür gibi.
Aynen. Olumsuzluğu olumluya çeviriyor.
Ha. Ekte de şey var. Ama'dan ama yerine direkt ve. Yani, şu an kötü hissediyorum ve spora gidebilirim. Şu an işte seçim oldu, şu oldu, bu oldu.
Şey mi, olumlu ve olumsuzluğu bir arada şey yapıyorsun.
Aynen. Bunu kabul ediyorsun ama çalışmaya devam ediyorsun. İşte deprem oldu, şu oldu, bu oldu ama üretime devam edebilirim.
Ama dedin ama. Ve diyeceksin.
Ve.
Sen de ama dedin ama.
Ben de ama dedim.
Aa, çıldır, çıldır.
O zaman bu programın sonuna kadar ama demek yasak.
Ama diyen şatlar.
Yamuluyormuşuz şeyde. Ya ama hiç kullanmayacağımız bir şey değil galiba ama. Bak. Yani niye kendimize böyle bir şey yaptık ya?
Şat.
Şey, şuraya şey yapalım mı? Ama sayacı.
Hayır. Yani belli bir kalıpta bir olgu belirtip üzerine aksiyon koymaya çalışınca işte hani işi bırakmam lazım ama ortalık çok kötü. O öncekini yok ediyor, değil mi?
Evet, ama öncekini yok ediyor.
Yani sonrakine çok büyük güç veriyor ama araya V koyarsan işi bırakmam lazım ve işte piyasa çok kötü dediğinde biraz daha aslında yapıcı bir şeye dönüştürebiliyorsun.
Benim çok aklıma yatmadı.
Biz iyi anlatamamıştık belki.
Evet.
Biz mi anlatamadık?
Seydim
ben
sen...
Ben de tam bilmiyorum abi ya.
Ama ya Seydim. Olmaz
ben
ki.
Ben de tam bilmiyorum.
Hayır bence güzel anlat. Konuda. Bence Olcan kötü anladı.
O da bilir.
Millet yorumlara gelin. Ama mı V mi?
V abi ya.
Herkes tercihini kullansın.
Ya, tam bir sorun varsa onu da şey göz ardı etmeyelim ama.
Çıldır.
Göz ardı etmeyelim ve aha, bunun için çözüm arayışına gidelim.
Evet evet.
Gibi.
Yani. Ya okay. Her şey önce dilden başlar.
Önce dilimizi değiştirelim. Okey abi. O zaman ufak ufak çözüm kısmına gelebiliriz.
Bu iş çözülmez.
Kendinize iyi bakın millet. Haftaya kadar.
Abi bu işi çözmenin yolu için sahiplenmek diyorlar. Yani aslında bu inançları sahiplenmen lazım. Önce değiştirebilmek için. Onun için de şunu demen lazım. Yani mesela işte ben... Hep yalnız bir insanım, yalnız kalan bir insanım, yalnız kalmaya mahkumum gibi benle başlayan bir şey değil de bir parçam böyle bir inancı var. Hani benim yalnızlığa mahkum olduğuma dair bir inancım var. Çünkü gerçekten bir parçan aslında ona inanıyor. Sen başka bir parça olarak ona inanmıyorsun. İşte ancak o zaman şeyi görmeye başlıyorsun. İşte o directive beliefs dedik ya, yani o yol gösteren. Hani mesela seni o destinasyona yalnızlığa hangi şeyler götürüyor? İşte mesela arkadaşlarını arayacakken bir şey mi engelliyorsun? Ya da işte bir gruba kaynaşacakken kafanda hangi düşünce seni oradan çekiyor? En sonunda onu fark ettiğinde tamam bu benim bir yanlış inancımla alakalı directive belief'tir. Ben bunu kabul etmiyorum deyip gruba giriyorsun, sonra rezil oluyorsun. Sonra diyorsun ki Allah benim...
Gruba giriyorsun da.
Gruba giriyorsun ve bambaşka bir yola giriyorsun. Başka bir şey oluyor.
Hiç kadın olmuyor falan. Evet abi, bunu da şey diyorlar ya zaten. Aslında bilinçaltını bilinç üstüne çıkarmış oluyorsun. Hı hı. Ve artık bu senin için uğraşılabilir, böyle kurcalayabileceğin bir şeye dönüşüyor.
Evet.
Ya bence de en önemli adım bu ya. Yani neyi neden yapmadığının altındaki sebebi ufacık anlayabilirsen, ki bunun %50'si aileden gelecek yine. Büyüdüğümüz o utanç içindeki çocuktan gelecek bu arada. Millet İçimizdeki Çocuk diye bir kitap var Doğan Celoğlu'nun.
Ona bir bölüm çekelim ya, şu İçimizdeki Çocuğu
artık. Evet, hatta kitap yanında şu an, kesin okuyun.
Hatta İçimizdeki Çocuklar konuşsun mesela.
Giyinelim böyle falanlar.
Mavi önlük.
Evet abi, ve muhtemelen içinden yine değersizlik hissi, başarı korkusu, işte utanç içinde büyüyen, hep o suçluluk duyan o çocuk olduğunu ortaya çıkacak çok büyük oranda. Başka şeyler de çıkabilir tabii ki. Sadece bunu gün yüzüne çıkarıp, alabiliyorsanız öyle maddi bir gücünüz varsa, her şey çok pahalandı ama, bir sorun olduğunu kabul edip onu bilinç seviyesine getirip, işte alabiliyorsan terapi, işte online terapi alabilirsin, yüzde alabilirsin. Hı hı. Farklı yollar, meditasyon gibi şeyler deneyebilirsin.
Meditasyon
böyle.
Bu arada bu konuda çok işe yaradığını Joe Dispenza söylüyor. Çünkü tam o anda gelen hisleri ve düşüncelere daha böyle gözlemci olarak bakabiliyorsun. Yani normalde biz aslında çok fark etmeden tetiklenip hemen, yani hiç arada boşluk olmadığı için tetiklenip direkt hareket ediyoruz.
Aynen öyle.
Ama işte meditasyonda onu öğreniyorsun aslında. Yani işte o içinde kabaran duygulara, işte fiziksel sensation'lara, kafamdan geçen düşüncelere biraz daha gözlemci konumuna geçiyorsun ki yarın öbür gün işte insan içinde de böyle tam birine yaklaşırken, okey şu an böyle bir gerginlik kabarıyor içimde, çekiniyorum. Evet.
Ya bu hissi tanıyorum diyorsun yani. Tamam, evet, ha yine yani. Geldi tipini sevdiğim diyorsun.
Aynen öyle. Aynen öyle.
Direkt önce de.
O yüzden meditation önemlidir.
Evet abi, yani çünkü bilinçaltı seni her yere götürebilir. Ama halay. Ama halay seni sadece mutluluğa götürür. Evet, o yüzden bilinçaltımızda halay çekmemiz gerekiyor.
Kesinlikle bu, o kadar doğru ki.
Abi benim de vereceğim bir diğer tavsiye de, kendime de verdiğim tavsiyelerden biri. Abi anlık hisse, daha demin de konuştuk da yani adını koyalım. Abi anlık hissettiğin şeyler sen değilsin. Atıyorum bok gibi bir şey yapmış olabilirsin. Bir hata yapmış olabilirsin. Sen bok gibi bir insansın demek değil abi. Seni belki için çok sıkışmış hissediyorsun. Belki gerçekten de kötü psikolojinin içindesin. Ve bir şeyleri beceremedin. Mesela beceriksiz değilsin. Ya bok gibi bir insan değilsin. Bok gibi bir şey yaptın. Ve bundan mutsuzken bir daha yapmayacaksın. Ama bunu böyle alıp o kıyafeti giydiğin zaman, asosyalim, beceriksizim, benden bir bok olmaz dediğin zaman,
ya onun bir konfor
senden gerçekten
olduğunu
de bir bok
lazım
olmayacak
bu arada yani. Evet. Abi ben valla terim belgeselini önereceğim ya.
Jung'lar dedik, Joe Dispenza'lar dedik, Viktor Frankl'ler dedik.
Terim belgeselini önereceğim. Çünkü gerçekten bu arada yani geyine ya da abartı söylemiyorum. İnanılmaz bir case ya. İnanılmaz bir case. Yani şeyi görüyorsun adamda. Ya şey diyor mesela, bir tane çok güzel bir işte Galatasaray'ın o UEFA şampiyonu olduğu sene. Son bir maçta Şampiyonlar Ligi'nde üçüncü olup UEFA'ya gidiyorlar. Son dakika golüyle ve yani o maçta o ihtimalin kalacağı bir önceki maçta belli oluyor ve şey diyor. Bana yeter ki bir ihtimal bırakın. Matematiksel olarak bir ihtimalimiz olsun. Ben o ihtimalin peşinden giderim. Ve abi gerçekten herifin bütün olayı aslında insanlara başarabileceklerine inandırıyor. Ve o inanç nasıl gerçek oluyor? Yani biraz böyle futbolla alakanız yoksa bile illaki o işte 2008'deki Çek Cumhuriyeti maçı, Hırvatistan maçı, yani inanılmaz bu arada futbol tarihinde olaylar ve tamamen adamın o mindsetinden geliyor. Adam yani birazcık, yani şöyle bir denklem var, hadi biraz daha şeyden, bilimsel kısmından da bağlayayım da podcast'te Fatih Terim konuşuyor olmasın. Senin inancın aksiyona dönüşüyor, aksiyonun sonuca dönüşüyor ve o sonuç inancını pekiştiriyor, geliştiriyor, değiştiriyor ya da. Senin inancın, yani işte sahada bir futbolcu olmuş, abi bu maçı biz kesin kaybettikse, aksiyonun da o inancına doğru olarak yarım yamalak oynamak olacak. Ve sonucun kaybetmek olacak ve o kaybetme sonucu senin inancını pekiştirmiş olacak. Aynı yani, hani senin hayatındaki örnek her neyse aynı şekilde çalışıyor. Ama bir şekilde o inancı değiştirdiğinde aksiyon da değişiyor. Yani bu sefer gerçekten ya inanarak oynuyorsun ya da inanarak o işi yapıyorsun ve o sonuç da değişiyor bununla beraber. Ya bu belki söylemesi kolay bir şey yapmasından ama çok çok gerçek bir şey. Yani ben bunu kendi hayatımda da çok gördüm. Abi inanmak başarmanın yarısıdır ya.
Ya sen konuşurken şeyi düşündüm. Bu inanç bir yerde bir noktada başarıya dönmese. Düşünsene mesela Fatih Terim her maçtan önce gazlıyor. Arka arka 19 maç kaybetmişler. Mesela 20. maçta futbolcular şey der hani. Ay sikim başladı yine ya.
Tabii canım bu arada.
Ya belli ki abi o inanç. Bir daha amaç sadece maç değil ki yani. Hani maçta sadece gazlıyorsun gibi anlaşılmasın. Haftanın 7 günü idman yapmak da. Atıyorum bu Kobe Bryant'in, Michael Jordan'ın gibi insanların hikayeleri de hep öyle ya yani. O inanç zaten senin sabah 5'te kaldırıp 6'da antrenmana başlatıyor. Zaten bir şey üzerine bu kadar çok gidip çok çalıştığın zaman, inanacağını hissettiğin için zaten maçta da kazanıyorsun. Ya sadece soyunma odasına gelip hani hadi Allah yardımcınız olsun. O işin sadece en son gördüğün şov kısmı. O insanların hep sabah 5'te kalkıp çalışıyor bir inanç için. Zaten sonra başarırsın abi.
Tabii bunlar bu arada çok şey örnekler yani. Tabii iyi örnekler ama mesela şu daha motive edici bir örnek olabilir. Bu yapmak istediğin bir şeyi başarmak istediğin bir alanda da olabilir, olmayabilir. Hani bu insanın bu konuda ne işi var dediğin tipleri düşün mesela. Abi onun orada olması tek sebep inandı. Yani bir şeye inanmış mesela. Kendisinin bir şey yapabileceğine inanmış ve gerçekten aslında belki o donanıma sahip olmasa bile adam sadece o inancıyla başarmış ve sen diyorsun ki abi bu herif ya düz doğru düzgün konuşamıyor tipi şey değil. Ne yapıyor bu adam ya? Dünya para kazanıyor diyorsun. Ya aslında bizim için mesela kendi kendimizi ne kadar limitlediğimizin örneği işte. Çünkü sen şeyi düşün. Abi ben işte öyle bir iş yapacaksam şu olmalı bu olmalı falan. Aslında al senin inancına aksi bir örnek yani. Abi bu mal yapıyorsa ben de yaparım kadar güzel motivasyon yok ya. Yani ben hep bu motivasyonla bu mal yola çıkıyorum bu arada yani.
Bu mal bazen sen de olabilirsin.
Sen de birilerinin malı olabilirsin bu arada.
Bu arada bence de öyledir.
Kesin öyledir bu arada.
Ya bunlar yapsa biz de podcast yaparız diye çok insan başlamıştır. Ya sonuçta psikolog değiliz. Anladın mı? Yani böyle keynote speaker şeyler, speakerlar falan değildik başladığımızda.
Keynote speaker yazıyor mu LinkedIn'de?
Hayır canım. Kesinlikle yazmıyor. Çünkü gidip bir yere konuşmam. Öyle bir isteğim de yok. Abi okeysek ben bölüm sonuna sorumuzu sorup kapatıyorum.
Hadi.
Abi son zaman yani herkes günde belki bir kere yapıyordur bunu. Yapmıyorsan son bir hafta için herkes kendine bir limit koymuştur. Yapabileceğini hissettiğin, aslında yapabileceğim bir şeye abi olmaz ya, oraya gitmeyeyim. Zaten beni istemiyorlar. Ben bunu beceremem dediğin niz bir limit düşünün abi. Zaten bunu şeyde psikologlar da böyle öneriyor. Sonra diyorlar ki bu limiti tut oraya. Meditasyon yaparsan çok daha basit oluyor kafanda kalabildiğin için. Ve diyor ki bir adım geri at. Bu limit gerçekten gerçek mi? Yani gerçekten böyle bir limit var mı? Mesela şu an gidip Usain Bolt'tan daha iyi koşabilirim diyemem. Bu bir limit değil. Bu bir gerçek. Ama kendi...
Kim demiş?
Belki de koşarım. Abi kendine koyduğun limiti düşün. Bir adım geri at. Ve bu gerçek mi? Ve bunu bir etiket haline getirmeye gerek var mı? Ve abi son olarak bu koyduğun limit sana faydalı mı? Bir tane psikolog kadına sardık ki bu ara. Bizim her konuşacağımız konuda konuşuyor.
Terapi'nin nutshell yani.
Ha, terapi'nin nutshell. O da bunu söylüyor abi yani. Limitler birçok yerde faydalı. Sınırlar birçok konuda faydalı.
Kesinlikle bu arada.
Ama bu koyduğun etiketin, bu koyduğun limitin sana bir faydası var mı? Yoksa senin konfor alanını tutan, seni gelişmekten alıkoyan bir şey mi?
Tabii. Bu arada iyi bir şey bile olabilir yani. İşte ben kibar insanım gibi bir tanımlama bile aslında senin sınır çizememene ya da işte sürük insanlara hayır diyememene aynen sebep öyle olabiliyor. O yüzden en iyi etiket hiç etikettir.
Hiç etikettir. O yüzden bir düşünün millet, size faydalı mı değil mi? Nereden geldi bunlar diyoruz.
Bölümü beğendiyseniz Instagram, Twitter, her yer bu mu yani podcast hesaplarımız, bizi takip edin. Bizi etiketleyerek paylaşın. Sevdiklerinize WhatsApp gruplarınıza, apartman gruplarına atın.
Aynen
öyle. YouTube'da takip edin, abone olun, bildirimleri açın, yorum yapın, küfredin bize ne isterseniz. Apple'da 1, 2, 3, 4, 5 yıldız ne gönlünüzden kopuyorsa kopuyoruz. Spotify'da da aynı şekilde.
Bir de yorumlarda kavga edin ya. Ben çok seviyorum.
Oğlum böyle bir
bizim şeylerin altında kavga çıkmasına
şeyi var.
Ya bize gelip böyle ne anlatıyorsun mal falan yazın. Ben çok mutlu olurum öyle şeylere.
Onlara mı? Ha, ben daha şey, hayır, yapıcı.
Yapıcı yorumlar da güzel oluyor. Böyle bize bir şey deyince karşıda bizi seven insanlar da ona cevap veriyor. Sonra orada bir kavga başlıyor falan. Böyle seyde falan atıyorum sürekli. Al çekirdek kolayı, kavga başladı falan diyorum. Çok hoşuma gidiyor. Fikirlerinizi beyan edin yorumlarda.
Bak insanlar hepsini okuyoruz. Bunun altında şimdi şey yapmayacak.
Kavga
etmeyecek. Kavgayı bırakacak.
Hayır, eder eder.
Ona istediğini vermeyecek.
Fikirlerinizi beyan edin, hepsini okuyoruz.
Son olarak da YouTube katıl. Oraya göz atarsınız zaten.
Aynen,
her şeyi
bakarsınız.
Yaz oraya.
Orada sizden para isteyip karşında bir şeyler veriyoruz.
Her işte olduğu gibi.
Okey.
Haftaya kadar.
Görüşmemek üzere millet.
Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Bye bye.